bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın Halık olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüz'i esbabın, bazı cüz'i sebeplerin ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça methu sene kazanmaları saltanat rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? Şimdi burada küfrü mutlak dediğimiz, mutlak Allah'ı inkar etmek mesleğinden küfrü meşkuk dediğimiz şüpheyle yaklaşma. Sanki burada küfrü meşkuk da, yani şüpheli olan o küfür de aşılmış, biraz da üstadımızın taklidi iman dediğimiz bir duruma gelmişiz. Taklidi iman nedir? Bütün bu kainatın halıkı Allah'tır. Bütün bu kainatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Ama işte şu küçük şey de ağaçtan geldiği için bunu da ağaca verebiliriz. Bunun mahsuru yok ki diyen bir grup var. Üstadımız 22. sözde lemalarda şunu anlatıyor. 22. söz lemalar kısmında. Bir şehre büyük bir mal gelse iki şekilde kimin olduğu anlaşılabilir. Birisi taklidi olarak biz o şehrin en zengini olan şahsı biliyoruz. Ve bu gelen malların da çok değerli ve kıymetli, pahalı olduklarını biliyoruz. Bütün bunlar ancak ve ancak filan şirketin ya da filan şahsındır diyebiliyoruz. Bu taklidi bir imandır. Ne demek? Yani bütün bu malların sahibinin kim olduğunu tahkiki değil, yani hakikata ve esaslara göre karar vermek değil, ancak hayali ve tahmini, ancak hayali ve tahmini bir karardır bu. Birisi dese ki, şu kadar mal evet senin dediğin adamındır ama şu küçük küçük mallar da filan adamındır dediği vakit olsun canım der. Onlar da bunu alabilecek güçtedir. Zaten görülüyor diyebilir. Tahkiki iman ise şudur diyor üstadımız. O büyük şehre gelen o kıymetli malın her birisini açar. Okuma yazması olduğundan her bir denk üzerinde, her bir parça üzerindeki o şirketin mührünü ve imzasını görür. En büyük malın da en küçük malın da kesinlikle başka birisine havale edilemeyeceğini tahkiki olarak anlar. İşte burada Üstadımız diyor ki, bütün bu kainat birinindir. Tamam ama işte şu meyveyi de ağaç yapmıştır canım işte görüyoruz bak ondan koparıyoruz denildiği vakit olabilir diyebiliyor. Taklidi iman sahibi. Ama tahkiki iman nedir? Diyor ki en küçük zerreden en büyük kainatın burçlarına kadar. Ondan sonra galaksilere kadar. En küçük varlıktan en büyük varlığa kadar her şey birbirine bağlı olduğundandır ki birbirine bağlı olduğundan bütün bunlardaki bu tevhid mührü ve damgası ancak bir tek vahidi gösterir diyor. Dolayısıyla burada sanki taklidi iman seviyesine gelmiş ki evet inandım ki bütün kainatı yaratan Cenab-ı Hak'tır ama bazı cüz'i şeylere sebeplerin de sahip çıkması ya da sebeplere havale edilmesi ve bazı mahlukatın bazı küçük parçalara sahip çıkmasının acaba ne zararı var? Saltanatına noksaniyet gelir mi? El cevap, bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şe'ni müdahaleyi reddetmektir. Kaidedir bu, Allah bize de vermiş. Hakimiyetin şe'ni, bir yerde hakimsen bunun bir şanı var, bir şe'ni var. Müdahale kesinlikle kabul etmezsin. Hatta en edna bir hakim, hatta en edna, en küçük bir hakim, bir memur, daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehhümüyle bazı dindar padişahlar halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri, bu reddi müdahale kanunun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Bu tabi fıkhi bir mesele. Adalet-i mahza, adalet-i izafiye meselesi. Birisi masum olduğu halde katledilebilir mi? Bazı alimler demişler ki kesinlikle öldürülemez. Bazıları demişler ki eğer o çocuğun katledilmemesi neticesinde binlerce, yüz binlerce insanın katledilme gibi bir durum kuvvetle muhtemelse o zaman adalet-i izafiye kaidesiyle bu öldürülebilir. Yani küllün selameti için cüz feda edilebilir. Bu fıkhi bir mesele olduğu için oraya girmiyoruz. Bir nahiyedeki müdürden tut, ta bir memleketteki padişaha kadar hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği men-i iştirak kanunu yani idareye ortak olma ya da ortak hareket etmeyi men etme kanunu tarih-i beşerde çok acip hercümerç ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklaliyetini nihayet taassupla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hakimiyeti mutlaka rubiyet derecesinde. Bakın, Allah hakimdir ama mutlak hakimiyeti var. En küçük mahluktan en büyük mahluka kadar kendisi hakim. Ama nasıl? Ne derecede? Rubiyet derecesinde. Allah gözün hakimi, bizzat kendisi terbiye ediyor. Allah elmanın sahibi hakimi, bizzat kendisi terbiye ediyor. Ağacının da hakimi, bizzat onu da kendisi terbiye ediyor. İkisini de beraber terbiye edip beraber yaratıyor. Dolayısıyla bütün mahlukatın hakimi olan Allah, kuru ve basit bir hakimiyet değil, sureta bir hakimiyet değil, bizzat terbiye eden, yaratan, donatan ve ihtiyaçlarını bizzat eline ayağına kadar getiren Allah oranın hakimidir. Mesele böyle baktığımız vakit, dolayısıyla men-i iştirak kanunu beşerde aciz oldukları halde cereyan ettiği gibi, daha külli manada her bir mahlukun bizzat Rabbi olan ve hiçbir mahlukun ona itiraz etme gibi bir hakkı ve hududu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bütün kainata hakimiyeti rubiyet derecesinde olduğu için hiç kimsenin onun işlerine karışması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ve amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde. Allah amir ama ilah. Bütün mahlukat bir ilaha ihtiyaç hissediyor ve bu ilah da o zattır. Yani surete bir amiriyet değil, uluhiyet derecesinde bir amiriyet. Ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde. Ve istinai mutlak, kadiriyeti mutlaka derecesinde bir Zat-ı Zülcelal'de bu reddi müdahale ve men-i iştirak ve tard-ı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktizası olduğunu kıyas edebilirsen et. Ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab, bazı cüz'iyatın, bazı ubudiyetlerine merci olsa o mabud-u mutlak olan zat-ı vacib-i vücuda müteveccih zerrattan seyrata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? Yani farz edelim şöyle. Sebep insan birisine yardım ediyor ve bir sıkıntısını gideriyor. Bu adamın buna şükretmesi, bütün kainatın ve hatta o şükreden insanın da bütün zerratının ve hissiyatının kendisine ibadet ettiği Cenab-ı Hakk'ın mülkünden, saltanatından, ona yapılan ubudiyetten ne noksan eder ya? Yani koca okyanusları düşünün, bir damla bile değil. Damlanın milyonda biri bile değil. O zaman yani Cenab-ı Hak buna niye müsaade etmiyor? Mahlukat da birbirine şükretsin, teşekkür etsin. Böyle bir şey niye mümkün olmasın diye güzel bir soru soruluyor. El cevap, şu kainatın Halık-ı Hakimi, Hakim olan Halık'ı, hikmetli olan yaratıcısı, kainatı bir ağaç hükmünde halk edip, yaratıp, en mükemmel meyvesini zişuur ve zişuurun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır. Bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hak, en mükemmel meyvesi olarak şuur sahibi mahlukat, bunların içerisinde de en mükemmel zişuur meyve de insan olarak yaratılmış. Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın netice-i hılkatı, yaratılış neticesi ve gaye-i fıtratı, fıtratından ve yaratılışından beklenen gaye ve hikmet ve semere-i hayatı, hayatının da meyvesi ve semeresi neticesi olan şükür ve ibadeti, o hakimi mutlak ve amiri müstakil, kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahidi ehad. Vahidi ehad, en küçük mahlukata hükmeden, en büyük mahlukata hükmedendir. En büyük mahlukata hükmedemeyen, en küçük şeye hükmedemez manasını veren Cenab-ı Hakk'ın iki isminin birleşimi. Vahid de Cenab-ı Hakk'ın ismidir, bütün kainatın umumuna hükmeden ve tek olan Allah. Vahid ehad da Cenab-ı Hakk'ın ismidir, en küçük mahlukatın da yaratıcısı olan bir olan Allah. Dolayısıyla en küçük mahlukun yaratıcısı, en büyük mahluku yaratandır. En büyük mahluku yaratamayan, en küçük mahlukun yaratılışına el süremez, el atamaz. O vahid-i ehad, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Yani ağaca hizmet etmek, ağaca bakmak, bahçeyi tanzim etmek ne içindir? Meyvesi içindir. Meyvesi neyse ondan beklediğin, onu sen başkasına kaptırtmazsın. Eğer başka birisi gelse ve ona karışsa, onu zapt etmeye çalışsa, sen karşı çıktığın gibi. Elbette Cenab-ı Hak bütün kainat ağacını, en küçüğünden en büyüğüne kadar kendisine ibadet ve şükretsin diye halketmişken ve bunun da en parlak meyvesi olan insanı kendisine sırf ibadet etsin ve şükretsin diye halketmişken ve gayeyi fıtrat ve neticeyi hayat olarak Cenab-ı Hak bunu ihdas etmişken, bunu böyle ayarlamışken, bu insanın şükrünü başka birisine vermesine Allah müsaade eder mi? Hikmeti buna uygun bakar mı? El cevap, hayır. Bütün hikmetine zıt olarak neticeyi hılkatı ve semere-i kainatı abes eder mi? Haşa ve kella. Hem hikmetini ve rubiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkalarına vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı efaliyle gösterdiği halde hem kendisini tanıttırmak hem sevdirmek arzu ediyor Cenab-ı Hak, irade ediyor Cenab-ı Hak. Bunu da kainattaki bütün bizim için yarattığı mahlukatıyla da gösterdiği halde Cenab-ı Hak, en mükemmel mahlukatının yani insanların şükür ve minnettarlıklarını, tahabbüp ve ubudiyetlerini, sevgilerini, ibadetlerini, ondan sonra minnettarlıklarını, şükürlerini başka esbaba, sebeplere vermekle kendini unutturup kainattaki makasıd-ı âliyesini inkar ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. Ya. Üstadımızın mükemmel bir izah yöntemi, tarzı var. Bizzat mevcudattan, mahlukattan bize örnek getiriyor bir. İkincisi, vicdanımızı istişhat ettiriyor. Yani siz gelin buna karar verin. Siz oturmuşsunuz, şöyle bir bardağı yapmışsınız. Şu bardağın başka birisi tarafından kullanılmasına, sahiplenilmesine, bunu ben yaptım demesine müsaade eder misiniz? Hayır. Bakın, telif hakkı dediğimiz bir şey var. Bir insan küçük basit bir şey yapıyor, hemen ne yapıyor? Diyor ki burada benim telif hakkım var. Başkası benden izin alsın, kullansın. Benim izin verdiğim muvacihede kullansın. Benim izin vermediğim bir şekilde kullanmasın. Buna hakkı var mı? Telif hakkı diyoruz. Evet, doğru. Ondan sonra isterse bunun ücretini de ister. Şimdi ben yapacağım, başka birisi de bunu satacak. Bunu hiç kimse herhalde kabul etmez. Evet, Cenab-ı Hak da kendimizden bu manadaki bir manayı anladıktan sonra diyoruz ki, Cenab-ı Hak da bütün mahlukatı yaratmış, telif hakkı ona ait. Birisi ondan istifade edecekse, onun istediği gibi tasarruf edebilir. Onun istemediği şekilde tasarruf edemez. Hele hele. Birisi oturacak Cenab-ı Hakk'ın malı ve mülkü olan şeyleri kendi namına insanlara verecek ve insanlardan da kendisi için ubudiyet ve şükür isteyecek, bunu kesinlikle Cenab-ı Hak kabul etmez. Dolayısıyla insan kendi vicdanından buna böyle güzel bir şahit ve bir musaddık bulabiliyor. Yoksa sadece böyle işte şunu böyle kabul edin diye üstadları anlatmış olsaydı, belki bu tabiat risalesinin neticesinde o muhatap tuttuğu tabiat perest olan insanın böyle bir yolla imana gelmesi bilemiyoruz ama belki mümkün olmayacaktı. Haydi sen söyle diyor üstadımız ve sözü ona bırakıyor. En son sözü de bu adam söylüyor. Tabiat perest olan ve tabiatın müessir olduğunu, sebeplerin de kainatı yaratmaya ehil olduğunu savunan o insan en son şu hale geliyor. O diyor, elhamdülillah. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Hamd Allah'a mahsustur. Bu iki şüphem hal olmakla beraber, vahdaniyet-i ilahiyeye dair ve mabud-u bilhak olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdin ki onları inkar etmek güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mukaberedir. Yani akıldan uzak görmektir. Yani bu şeylerin akıl tarafından kabul edilmeyecek kadar ehemmiyetli meseleler olduğunu sen bize gündüzü inkar etmek gibi bir mukabere ve ahmaklık olduğunu ispat ettin. Onun için elhamdülillah ala dinil İslam ve kemalil iman diyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.